Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Şubat 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı sizinle paylaşacağız. Osman Çalışkan Hoca ile gerçekleştirilen "Gönlümüzde Kimin İzi Var, Gönüllerdeki İzimiz Nasıl?" başlıklı mülakatı aktaracağız. Hocam, öncelikle okuyucularımızın sizleri tanıması için bizlere kısaca hayat hikayenizi anlatabilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estağfirullahe ve etubu ileyh. 1945 yılında Çin'in Bahçe Arası köyünde doğmuşum. Babam ben 3 yaşındayken 1948 yılında vefat etmiş. Dedem de babam 3 yaşındayken Çanakkale'de şehit olmuş. 7 kardeştik. İkinci abim 17 yaşında, kız kardeşim ise 9 aylıkken vefat etti. Biz 5 kardeş kaldık, yetim büyüdük. Anneciğim bize kol kanat gerdi, yetişmemiz için gayret etti. Köyümüz diğer köylere nazaran büyüktü. Çevre köylerden cuma namazına bizim köye gelirlerdi. Pazarda bizim köyümüzde kurulurdu. Annem de bize bakıp büyütmek için terzilik öğrenmişti. Terzilik yapardı. Az biraz tarlamız vardı. Onu eker dikerdi. Onun haricinde bir şeye sahip değildik. Hatırlarım, bir keresinde annem kendisine verilen bir akide şekerini ağzıyla 7 parçaya bölüp bize pay etmişti. Anneciğim böyle mahrumiyetler içinde bizleri yetiştirdi, büyüttü. Düğünlerimize kadar yaptı. Anneciğimin okuması yazması yoktu. Böyle olmasına rağmen bizlerin okumasını çok isterdi. Bütün kardeşlerimiz onun teşvikiyle Kur'an okumasını öğrendiler. Bendenizin de illa hafız ve hoca olmasını istedi. Onun bu gayret ve teşvikleri sayesinde biz de hafız olduk elhamdülillah. Anneciğim kendisi de 40 yaşından sonra Kur'an okumayı öğrendi ve ömrünün sonuna kadar Kur'an'la meşgul oldu. Hocam, anneniz 7 evlada bakıyor. Böyle bir mahrumiyet içindeyken neden sizi eve ekmek getirecek bir işe değil de hafızlığa, hocalığa teşvik ediyor? Bunu bugün nasıl görüyorsunuz? Çocukken, gençken bunu anlayamazdık ama yaş ilerledikçe insan daha iyi anlıyor. Ne zaman ellerimi kaldırıp dua etsem, anneciğimi de muhakkak anarım. Eski insanlarda okuma yazma olmasa bile bir şuur vardı. Bu şuur imandan kaynaklanıyordu. İman zaafa uğrarsa tahsil edilen dini ilimlerin ne kıymeti var? Onlar belki dini bilgi bakımından eksiktiler ama imanları tamdı. Neye imanları? Ebedi bir hayata. Mükafatın da cezanın da ebedi olduğu bir hayata. Dünyada yapılan her iyiliğin ahirette muhakkak karşılarına çıkacağına dair imanları tamdı. Anneciğim de bu şuurla evlatlarından birini hafız, hoca yapıp kendisine ahiret sermayesi olsun istemişti muhakkak. Malumunuz hayırlı evlat sadaka-i cariyedir. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri de nikaha teşvik edip evlenenlere yardımcı olmanın fazileti hakkında en üstün sadaka-i cariye evliliğe vesile olmaktır. Zira onların neslinden gelen kimselerin yaptıkları her iyilikten vesile olana da bir ecir vardır buyuruyor. Bugün evlilikler azaldı, doğum oranları azaldı diye haberlerde okuyoruz. Pek çok zahiri sebep bulunabilir ama Türkiye'nin daha önceki imkanları bugünkünden daha iyi değildi. Eskiye nazaran şartlar daha iyi olmasına rağmen evlilikler azalıyor, çocuk sayısı 1-2 oluyor. Bunun bir sebebi de evlilikte sadece nefislerin ön planda olması. Halbuki şuurlu bir Müslüman, "Ben evlenirsem dinimin yarısını korurum, evlat sahibi olur, onları güzel yetiştirirsem hakkımda sadaka-i cariye olur, hayırla yad edilirim" diye bakmalı. Bu bakış azaldı maalesef. Anneciğim hafız olmamı istiyordu ama bizim köyde Kur'an eğitimi yoktu. Kur'an okumasını ilk olarak köyümüzde İbrahim Efe diye bilinen halktan bir kimseden öğrendi. İbrahim Efe'nin kendisi hoca değildi ama Kur'an okumasını bilir, köyümüze geldikçe ezan okurdu. onun köyü bizim köye yakındı. Sık sık arkadaşlarını görmeye gelirdi. Ben de o gelip gittikçe kahvenin bahçesinde ondan okudum. Daha sonra o, sesi güzel olduğu için bir camiye müezzin olarak atandı. O zamanlar ilkokul mezunlarından dini bilgisi olanlar bir camiye müezzin olarak tayin edilebiliyordu. O atanınca bizim köye muhtarlık tarafından bir hoca tutuldu. İlk olarak Konyalı Halil Hoca köyümüze geldi. O bizi yüzünden okutmak için gayret etti. Daha sonra Bolu Akçakocalı Nihat Hoca vazife aldı. Onunla hafızlığa başladım. 10. sayfaya kadar çıktım. Kendisinin askerlik zamanı geldi. Köyden ayrılırken, ben bu çocuğu bırakmayacağım, yanımda götüreceğim dedim. Annem de beni ona teslim etti. Beni memleketi Bolu'ya götürdü. Orada bir Kur'an kursuna teslim etti. Yazıldığım Kur'an kursunun bir yurdu yoktu. Gündüz hocası vardı. Ben yaşlı bir kadının evinde kalmaya başladım. Onun iki odalı bir evi vardı. Bir odasında ben, diğer odasında o kalıyordu. Yemeği kendim yapıyordum. Kursa gidip geliyordum. 2 ay geçti. Bende bir ilerleme olmadı. Doğru dürüst ilgilenen de yoktu. Ramazan da geliyordu. Burada yetişemeyeceğimi anlayınca dönmeye karar verdim. Eşyalarımı topladım, köyüme döndüm. Köye gelince köyümüzdeki ilkokul öğretmeni bana sordu. Sen nerelere gittin geldin? Ben de anlattım. Efendim Bolu'ya gittim, orada bir kursta kaldım dedim. Hayret etti. Neden diye sordu. Bizim hoca oralıymış. Beni oraya götürdü. Kurstan memnun kalmayınca döndüm. Hoca da askere gitti. İlgilenen yoktu dedim. Peki ne yapacaksın şimdi dedi. Bilmiyorum hocam. Oraya tekrar dönmeyeceğim dedim. Dönme dedi. Benim hocam Nazilli'de 5 Eylül İlkokulu'nda öğretmen ve aynı zamanda Koca Camii'nin derneğinde görevli. O caminin bir Kur'an kursu var. Ben ona yazı yazacağım. Sen onun yanına gideceksin. O seni oraya kaydettirecek dedim. Öğretmenin bu sözüne çok mutlu oldum. Ramazan'dan sonra Nazilli'ye gidip kaydımızı yaptırdık. Tabii cebimde para yoktu. 10 lira kadar bir aylık istiyorlardı. Biz o 10 lirayı dahi ödeyemedik orada. Halimizi görünce kayıt yaptılar. Burada 5-6 ay kaldık. Fakat bu kursta pek hafız çıkaramıyordu. Biz de pek randıman alamıyorduk. O ara Denizli'de bir hafızlık cemiyeti oldu. Bu cemiyete 3 arkadaşımla katıldık. Cemiyette Denizli'de Kur'an kursu hocası olduğunu öğrendiğimiz Mehmet Aydınoğlu hoca da vardı. Onun yanına gidip, ''Hocam biz Nazilli'den geliyoruz ama sizin Kur'an kursunuza kaydolmak istiyoruz.'' dedik. O bize, ''Nazilli'deki hocanızdan temiz kağıdı alın gelin, ondan sonra sizi kaydedelim.'' dedim. Aslında Aydın Merkez'de de bir kurs varmış ama bizim haberimiz yoktu. Bizi yönlendirecek bir kimse de yoktu. Denizli'den Nazilli'ye dönünce buradaki hocamıza durumu arz ettik. O yazıyı yazıp bize verdi. Arkadaşlarla daha sonra buluşmak üzere ayrılıp köyümüze döndük. Bir müddet sonra eşyalarımızı toplayıp Denizli'ye gittik. Denizli'ye varınca Mehmet Aydınoğlu hoca dedi ki, ''Niye geldiniz?'' ''Hocam biz sizinle görüşmüştük, kursa kaydolmaya geldik.'' dedik. ''Ben sizin kaydınızı yapamam, siz oradan kaçak ayrılmışsınız.'' dedi. Biz de daha önce bizden istediği elimizdeki temiz kağıtlarını verdik. Yanımızda arkadaşlarımızdan birinin babası da vardı. O da araya girdi, bize kefil oldu. Meğerse Nazilli'deki hocamız Denizli'deki hocayı arayıp kurstan kaçak ayrıldığımızı söyleyip kaydımızı yapmamasını söylemiş. Hoca elimizdeki temiz kağıdını görüp arkadaşımızın babası da bize kefil olunca ikna olup kaydımızı yaptı. Mehmet Aydınoğlu hocamız İstanbul'da okumuş, oranın terbiyesini almış, Hafız Hasan Akkuş'un talebesi olmuş, yanık sesli, edepli, nezaketli bir kimseydi. Onun yanında hafızlık yaparken pek çok şey gördük, öğrendik. Mesela bize, ''Hocam demeyeceksiniz, hoca efendim diyeceksiniz, anne demeyeceksiniz, anneciğim diyeceksiniz, baba demeyeceksiniz, babacığım diyeceksiniz.'' diye telkin etmiştim. Hafızlığı Denizli'de ikmal ettiğimde 17 yaşımı geçmiştim. Oradan oraya derken biraz uzatmış olduk. Hafızlık bitince bir müddet Denizli'de izinli hocaların yerine birkaç camide fahri imamlık yaptım. abim evlenmiş, kardeşim İstanbul'a gitmişti. Annem köyde yalnız kalmıştı. Böyle olunca ben de köye döndüm. İmam Hatip'e kaydolmak istedim ama yaşım büyük olduğu için kaydetmediler. Arapça öğrenmek istedim. Duydum ki Çine ilçesinde Arapça öğreten bir yer varmış. Oraya gittim. Burada biraz emsele bina okuduk. Sonra buraya baskın olunca talebeleri dağıttılar. Ben de tekrar köye döndüm. Askere gidinceye kadar çiftçilik yaptım. 1965 Mayıs'ında askere gittim. Sınıflandırma yapılırken ben sahiyeci olmak istiyorum dedim. Burada pazarlık olmaz dediler. Komutanım, bizim köyümüzde iğne yapmasını bilen kimse yok. Ben iğne yapmasını öğrenmek istiyorum deyince o zaman kayıtlara baktılar. Hakikaten bizim köyde sıhhiyeci yok. O zaman sıhhiyeci yaptılar. Acemiliği Edremit'te yaptık. Sonra İzmir'e, oradan da Ankara Mamak'a gittik. Burada santralci olduk. Askerliğimiz böyle geldi geçti. Askerlik bitince Aydın merkezde Ağaç Arası Camii'nde, Kırmızı Minareli Camii'de vekil imam olarak göreve başladım. Vazife yaparken bu camiye bir imam tayini oldu. Bizim vekillik vazifemiz de bitmiş oldu. O zamanki Aydın müftüsü bizi çok severdi. Muhakkak bir vazife almamı istiyordu. Ankara'ya Diyanet İşleri Başkanlığı'na giderek Nazilli Koca Cami müezzinliğine resmi tayinimi temin ettirdi. Burada bir müddet vazife yaptık. Sonra Aydın Merkez Turunçlu Camii'ne tayin oldum. Burada uzun bir müddet vazife yaptım. Burada benimle beraber bir müezzin daha olunca beni o zaman inşaat halinde olan yeni camiye görevlendirdiler. Burada vazifeye başladık. Vazifemizi ifa ederken cami derneğinin başkanıyla caminin inşasıyla meşgul olduk. Daha sonra Çilingiroğlu Camii'ne tayin olduk. 1974 yılında vekil imamlara asalet hakkı tanınınca biz de imtihana girip müezzinlikten imamlığa geçtik. İlk olarak Ak Mescid Camii'ne tayin olduk. Bir müddet burada vazife yaptıktan sonra ilk vazifeye başladığım Kırmızı Minareli Camii'ye tayin oldum ve 1992 yılında emekli oluncaya kadar bu camide vazife yaptım. Manevi yolla nasıl tanıştınız? Askerlikten döndüğüm zaman vazife yaptığım cami cemaatinde göz doktoru Şevket Gözaçan Bey vardı. Bu zatın 8-9 kişilik bir ihvan grubu vardı. Aydın'da tek grup buydu. İçlerinde eski bir savcı, daha sonra kayınpederim olacak Mustafa Ancın, onun kardeşi Mehmet Ancın, kayınamcam Ali Ancın ve Hacı Emin Özat de vardı. Kendi aralarında hatmi hace yaparlardı. Onlarla samimi olunca beni de aralarına aldılar. Böylece manevi yolla tanışmış olduk. Ancak Aydın'da o zamanlar sohbet yapılmıyordu. Ali Ancı'nın oğlu Cahit Ancın benim hanımın amcasının oğluydu. O İstanbul'da muhasebeciydi. İstanbul'a gittiğimiz zaman o bizi Erenköy'de Mevlüt Çördük Hoca'nın sohbetlerine götürürdü. Bir keresinde Musa Efendimiz'in köşkünde bir sohbet oldu. O sohbete biz de iştirak ettik. Musa Efendimiz'i ilk olarak orada gördüm. O sohbette kendilerine karşı kalbimde büyük bir muhabbet peyda oldu ve hemen ders almak istedim. Sami Efendi Hazretlerimiz henüz Medine'ye hicret etmemişlerdi ama vekili olarak Musa Efendimiz ders veriyordu. 1976 yılında kendisinin Eminönü'ndeki dükkanına gittim. Buranın birinci katında küçük bir ofisi vardı. Burada kendileri dersimizi talim edip o gün bize bir aşı yaptılar elhamdülillah. O günkü heyecanımı hiç unutamam. Heyecandan tir tir titrediğim bir andı. Hayatımda böyle bir heyecanı daha sonra Sami Efendi Hazretlerimizle karşılaştığım zaman yaşadım. Sami Efendimizle buluşmanız nasıl oldu? Ders aldıktan 2 yıl sonra bir buluşma imkanımız hasıl oldu. O zamanlar hem zamanın nezaketi icabı hem de kendilerinin rahatsızlıkları sebebiyle sık sık ziyaret etme, görüşme imkanı olmuyordu. Ondan nakledilen hatıralar, kendisini tanıyanların onun hal ve ahlakına dair anlattıkları ona muhabbetimizi günden güne artırıyordu. Mesela kendisinin araba içinde bile daima dizüstü oturduğu, hiç sırtını yaslamadığını duymuştuk. Tabii böyle bir tavır iradi olamazdı. Kalp daima huzur-i ilahide olduğunun farkında olan bir kıvama sahip olacak ki kişinin bütün hal ve hareketi edep ve takva ölçülerinde olsun. Bizim yaratılış ve dünyaya gönderiliş gayemiz marifetullah. Seyri sülük yoluna marifet yolu, bu yolda olana da marifet yolcusu denir malum. Kişinin bu ilimden nasibi ne kadar artarsa bunun neticesi olarak takva ve edebi de o nispette artar. Edep ve takvası şekli olmaktan hakiki olmaya dönüşür. Edep ve takva iradi değil, gayri iradi bir halde olur. Rabbimizi bildikçe, onu tanıdıkça ondan daha çok sakınırız. Onu göremesek bile onun her an bizi gördüğünü idrak ettiğimizde, yalnız da olsak, kalabalık içinde de olsak ondan sakınır, günah işleyemeyiz. Kalbimiz daima teyakkuz halinde agah ve uyanık olur. Velhasıl marifetullah evvela kalpte hasıl olur, lisana gelir ve en sonunda hayata yansır. Bizim de Sami Efendimiz hakkında duyduklarımız hep kendilerinin takva ve edebinin büyüklüğüne işaret ediyordu. 1978 yılıydı. O zamanki Aydın müftüsüyle samimiyetimiz oluşmuştu. Bir gün bana Sami Efendimiz'i ziyaret etmek istediğini söyledi. Onun bu teklifi karşısında çok heyecanlandım. Bu vesileyle Sami Efendimiz'le görüşme imkanı hasıl olacaktı. Hemen İstanbul'daki akrabamız Cahit Ancı'na telefon ederek durumu anlattım. O, Halıcı İbrahim Çelik Bey'e havale etti. İbrahim Çelik abiyle irtibata geçtim. Aynın müftüsünün Sami Efendimiz'le görüşmek arzusunda olduğunu bildirince o, ''Şu gün şu saatte Erenköy Zihni Paşa Camii'nde olursanız sizi görüştürürüm.'' dedim. Hemen hazırlanıp müftü efendiyle İstanbul'a gittik. Dediği gün ve saatte camide olduk. İbrahim abi bizi karşılayıp Efendi Hazretleri'nin devlethanelerine götürdü. Evlerine girdik. Geldiğimiz Efendi Hazretleri'ne haber verilince mübarek üst kattan merdivenin başında göründü. Tabii bendenizi büyük bir heyecan ve titreme aldı. Mübarek bir nur şelalesi gibi merdivenlerden ağır ağır indi. Mütebessim bir çehreyle bizi karşıladı. Kendileriyle musafaha edip hayır dualarını aldık. Böylece dünya hayatında kendileriyle ilk ve son görüşmemizi yapmış olduk. Bazı anlar vardır. Zaman durur derler ya, işte öyle bir andı. Zaman içinde bir zaman açıldı sanki. Kendileriyle belki zahiren az bir vakit geçirdik ama bıraktığı iz ömürlük oldu. Hayat dediğimiz de işte böyle izlerden ibaret. Bütün mesele de zaten gönlümüzde kimlerin izi var, bizim gönüllerdeki izimiz nasıl değil midir? Değerli dinleyenlerimiz, devam edecek notuyla mülakat burada nihayete ermiş, bir virgül koyulmuş. Osman Çalışkan hocayla gönlümüzde kimin izi var, gönüllerdeki izimiz nasıl başlıklı mülakatı paylaştık sizinle. Ve son olarak bu akşam Sesi Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Musahabe bölümünde merhum Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh imzalı Kalbin İnşir Ahiret Hazırlığıyla Olur başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsanların külliyesi mertebede müsavi olur mu? Elbette olamaz. Zira o kimseler ki Allah Teala İslam'ı kabule kalbini vasi kıldı, nurlandırdı. O kimse Rabbindendir. Azab-ı azimde zikri ilahiyi işitmekten kalbi katı olanlar içindir. İşte kalbi katı olanlar açık bir dalalet içindedirler. Zümer Suresi 22. Cenab-ı Allah İslamiyet'i kabul eden müminlerin kalbini genişletip hidayet nurunu kalbinde parlatır, tecelli ettirir. O nur sebebiyle inkişafı tam ve kemal-i yakin husule gelir. Buna mukabil, o kimseler ki kalbi zikrullahı işitmekten ve zikri haktan mahrum kalarak zulmet ve kasveti kalbe duçar oldular, onlar için de veil, helak vardır. Bu ayeti celileyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz okuyunca huzur-ı risalette bulunanlar sordular ki, kalbin inşirahı nasıl olur ya Resulallah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, marifeti ilahi kalbe girince kalbin kapısı açılır, genişler buyurunca, buna alamet nedir dediler. Buyurdular ki, buna alamet dar-ı ahirete tedarik üzere bulunmak ve ölüm gelmezden evvel hazırlanmak ve lüzumundan fazla dünyaya rağbet etmemektir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'den mervidir ki, Cenab-ı Allah'ın zikri, güneşin bal mumunu yumuşattığı gibi ehli imanın kalplerini yumuşatır. Nitekim, Vacip Teala nurunun mümin kalbinde sıfatı acibesi ve şanı garibesine gibidir. Şu pencere gibidir ki, gayet parlak billur içinde bulunan bir sirac ve yanar lambanın pencere içindeki hali gibidir. Nur Suresi 35. Çünkü müminin kalbi cesedin ortasındadır ki, nuru ilahiyle parlayan kalbin ışığı, pencereden parlak bir lambanın ziyası, ışığı etrafında ziya verdiği gibi ışık verir ve kalbi insanda insanı ilahi olarak mevdu olan nuru ilahinin parlaması, cesedi ihtiva eden azaları tenvir eder. O hidayet nuru, o ışık, kulların kalplerini aydınlatarak hayrı ve şerri, hak ve batılı tefrikle doğru yola sevk eder. Ehli hakikat, müminlerin kalbindeki imanı bir ağaca teşbih etmişlerdir. Ebi Bekir Verrak rahimehullah, bu şecerede 7 dal vardır ki, dalın biri kalpte nihayet bulur. Bunun semeresi sıhhatül iradattır. Yani kul bununla bedendeki azaları ibadete sevk eder. Dalın biri lisana ulaşır ki semeresi sıdkı makal olup hayır söz ve ibadetle meşgul olmaktır. Dalın biri de gözle nihayet bulur. Semeresi de sadaka ve ihsan eylemektir. Ve dalın biri boğazda nihayet bulur. Onun semeresi helal lokma yemektir. Ve dalın biri ayağa müntehi odur. Onun semeresi de cumaya, cemaate gitmek, hayır üzere sağ etmektir. Dalın biri de nefis üzerine nihayet bulur ki, onun semeresi de terk-i şehavattır demiştir. Malik bin Dinar, 5 şey bedbahtlık nişanıdır demiştir. Gönül katılığı, göz yaşarmazlığı, hayasızlık, hubb-ı dünya, dünya için uzun endişe eylemek. Bu hastalıkların hepsinin menşei de kalptir. İmam-ı Hasan-ı Basri rahimehullah'a bir kişi dedi ki, gönlümüz uyumuştur, nasihat etsen de ne ola kim uyansa? Hasan-ı Basri dedi ki, keşke sizin gönlünüz uyur olaydı, uyuyan kişi tez uyanır. Halbuki sizin gönülleriniz ölmüştür. Ölü uyanır mı? Dediler ki, ya imam, bizi çok korkutuyorsun. Dedi ki, eğer bugün korkarsanız, yarın ahirette emin olasınız. Vay o kişinin haline ki, burada korkmaya. Nitekim hadisi kutsi de buyurulmuştur. İzzetim ve celalim hakkı için abdimde iki emniyet ve iki korkuyu cem etmem. Kalbin korkmadığı, ya kalbin hastalığından veya ölü olmasındandır. Değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nin Musahabe bölümünde merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh imzalı Kalbin İnşirahı Ahiret Hazırlığıyla Olur başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesi Dergi'de. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.